Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz ve sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, programımız Çınaraltı, radyonuz TGRT FM ve programımızı bu haftada açmadan evvel her zaman olduğu gibi radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Asır, Türk milletinin 20 asırlık tarihinin en parlak devrelerinden birisidir. Bunu takip eden 17. asırda bu haşmet, bu satvet günlerinden çok iz vardır. Bu asırda Osmanlı İmparatorluğu hafif bir duraklama gösterdiği halde Hindistan'daki Türk İmparatorluğu asrın son yıllarına kadar yükselmekte ve gelişmekte devam etmiştir. Bu hafta sizlere Hindistan Türk İmparatorluğu'nun 17. asrının ikinci yarısında gerçekleştirdiği ve günümüzde dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen bir sanat şaheserinden, evet çoğunuz belki hatırlamıştır, Tac Mahal'den bahsedeceğiz. Dinleyiciler, bu yıllarda Hindistan Türk İmparatorluğu'nun başında, daha doğrusu Gürganiye Devleti'nin başında Şah-ı Cihan vardı. Şah-ı Cihan, bu büyük hükümdar, Timur Han'ın 9. kuşaktan ve Timur oğullarını Türkistan'dan Hindistan'a getiren Babür'ün 4. kuşaktan torunu idi. Şah Cihan, Ekber Şah'ın oğlu Selim Cihangir Han'ın oğludur. Yani babası Selim Cihangir Han'dır. Malum babası etrafına topladığı İran asıllı devlet adamlarıyla meşhurdur. Bundan dolayı Şah Cihan buna içerlemiş ve babasına karşı ayaklanmıştı. Esas ismi Şehzade Hürrem'dir. Ancak bu ayaklanma neticesinde muvaffak olamamış ve yenilmiştir. Rivayete göre bu yenilginin sebebini araştırdığında zamanın dört büyük kutbunun üçü seninle beraberdir. Birisi senin zaferine taraftar değildir. Ondan dolayı sen zafer kazanamıyorsun demiştir. Kutup, İslam kültüründe varlığına inanılan, dünya işlerinin kendilerine tefviz edildiğine inanan alimlere denir. Bu dört kutuptan kendisinin zaferine razı olmayan dördüncüsünün İmam Rabbani adıyla meşhur Serhendli Şeyh Ahmet olduğunu öğrenir. Şeyh Ahmet babası tarafından Guvalyar Kalesi'ne kapatılmıştır. Şah Cihan Guvalyar Kalesi'ne gider ve Şeyh Ahmet Serhendi ile görüşür. Ona babasına karşı isyan tertiplediğini, muvaffak olamadığını, bunun sebebinin sizin benimle beraber olmadığınız olduğunu, kendisine yardım etmesini, dua etmesini ve zaferi kazandığı zaman kendisini de hapisten çıkaracağını söyler. İmam Rabbani kendisine devlet başkanının ehemmiyetinden bahseder. Baban beni hapse attığı halde devletin başsızlığı çok zordur. Onun için ben kendisine dua etmekteyim demiştir. Ve bir müddet sonra da sen hiç ayaklanma. Birkaç ay sonra baban ölecek. Taht sana kalacak. Onun için şimdi git. Babası babandan af dile, elini öp demiştir. Şah Cihan İmam Rabbani Hazretleri'nin sözünü dinlemiştir. Dönüp babasından af dilemiş, elini öpmüştür. Ve birkaç ay sonra hakikaten Selim Cihangir Han vefat etmiş ve Şehzade Hürrem tahta çıkmıştır. Şehzade Hürrem Şah Cihan adıyla meşhurdur. Şah Cihan'ın bir başka hususiyeti de sevgili dinleyiciler, zevcesi Ercüment Banu'ya olan sevgisidir. Bununla ünlenmiştir. Bu Ercüment Banu, Padişah Begim yani İmparatoriçe sanını taşırdı ve Mümtaz Mahal olarak tanınırdı. Bu hanım yaşadığı müddetçe Şah Cihan, daha doğrusu Şah-ı Cihan başka bir kadınla hiç alakadar olmamıştı. Ercüment Banu, Şah Cihan'ın maiyetindeki bir Türk kumandanının, Asaf Han'ın kızıdır. Şah Cihan'dan bir yaş büyüktü. Şah Cihan'a 14 çocuk doğurdu. Ve bu 14. çocuğu olan Cevher Ara Begim'i doğururken vefat etti. Şah-ı Cihan, çok sevdiği hanımının vefatından sonsuz derecede kederlendi. İşte bu kederden birçok mimari tarihçinin, mimarlık tarihçesinin dünyanın en güzel mimari eseri olduğunu söyledikleri, üzerinde neredeyse ittifak ettikleri Tac Mahal doğdu. Zevcesini kaybedince bütün saçları ağaracak derecede üzüldü Şah-ı Cihan ve zevcesinin adını yaşatmak için büyük bir abide mezar yaptırmaya karar verdi. Bu abide firavunların piramitleri gibi muazzam bir taş yığınından ibaret olmamalıydı. Ercüment Banu'nun güzelliğine ve zerafetine yakışır bir eser halinde gelecek nesillerin hayranlığını kazanmalıydı. İşte böyle bir eserin tahakkuk ettirilmesi için acele edilemezdi. Bütün dünyadan, Avrupa'dan, İran'dan, Türkiye'den, Türkistan'dan, Hindistan'dan, her tarafından mimarlar ve sanatkarlar çağrıldı. Hepsinden birer proje istendi. Şah-ı Cihan, İstanbul'dan gelen ve Mimar Sinan'ın talebesi olan Mehmet İsa Efendi'nin projesini beğendi. Bu projenin büyük bir maketi yapıldı ve bu maketi aynen mimarın gerçekleştirmesine karar verildi. Suretle inşası 22 sene devam edecek olan dünyanın en zarif abidelerinden birine başlanıldı. Baş mimar İstanbullu Mehmet İsa Efendi'ye Semerkantlı bir Türk olan mimar Muhammed Şerif yardım ediyordu. Eserin azametli kubbesi, kubbe mimarlığında büyük ihtisası olan gene Mimar Sinan'ın talebesinden İstanbullu İsmail Efendi tarafından yapılıyordu. Mermer üzerine oyulacak yazılar için İstanbul'dan Hattat Settar Efendi getirilmişti. Tuğraları Emanet Han adında Şirazlı bir sanatkar çiziyordu. Mermerleri de Muhammed Hanif adında Agralı bir Müslüman Hintli oyuyordu. Bu altı büyük sanatkarın beşi ayda biner rupi, kubbe mimarı İsmail Efendi ise bu miktarın yarısı kadar maaş alıyorlardı. Bu 5 sanatkarın, toplam 6 sanatkarın maaşlarının bugünkü parayla çok büyük meblağlara ulaştığı anlaşılıyor. Eser tamamlandıktan sonra aldıkları hediyeler bu rakamın dışında kalıyor. İkinci derecedeki sanatkarlarla ve binlerce işçiye de ödenen para hesap edilirse, yalnız işçilik olarak bugünkü paramızla milyarlarca, belki trilyonlarca lira sarf edildiği anlaşılır. Hint Müslümanlarından Mevlevi Muinuddin Ahmed'in İngilizce yazmış olduğu The Taj adlı bir eseri var. Taj Mahal'i anlatıyor. Orada bu belgeleri de naklediyor. Taj Mahal'e ve etrafındaki ilave abidelere 30 milyon rupi harcanmıştır. Bu miktar Taj Mahal'den 100 yıl kadar önce Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'da yaptırdığı Süleymaniye Külliyesi'ne harcanan paranın iki misli kadardır. Sevgili dinleyiciler, Taj Mahal'in kapladığı mesaha 11.881 metrekaredir. Bu mesaha asıl abidenin kapladığı sahadır. Büyük bahçesi ve bu bahçenin içindeki ek abidelerle eserin umumi heyeti birkaç misli bir büyüklüktedir. Abide iki muazzam tepsi üzerine inşa edilmiştir. Birinci tepsi kırmızı taştan, daha üstte olan ikincisi ise beyaz mermerdendir. İlk tepsi zeminden 1,5 metre, ikincisi ise 6 metre yüksekliktedir. Merdivenle çıkılır. Birinci tepsi her kenarı 109 metre olan bir karedir. Asıl abide bu karenin üzerinde yükselmektedir. Bu mesaha, bu yükseklikler hesaba katılırsa Taj Mahal'in son derece muazzam bir eser olduğu ortaya çıkar. Öyle ki Taj Mahal'in kubbesinin yerden yüksekliği 82 metredir sevgili dinleyiciler. Sultanahmet Camii'nin kubbe yüksekliği 43 metre olduğuna göre Taj Mahal neredeyse Sultanahmet'in bir misli yüksekliktedir. Fakat yanlara doğru fazla yayılmamış, bilakis toplanmıştır. İnşaatta son derece berrak, damarsız beyaz mermer kullanılmıştır. Aynı mermerden abidenin çevresine 4 tane minare yapılmıştır. Minareler İstanbul minareleri kadar yüksek ve ince değildir. Her biri 42 metredir. Gece mehtabın ve gündüz güneş ışığının muhtelif saatlerde abidenin muhtelif cephelerine aksi Taj Mahal'in manzarasını her an değiştirmektedir. Ve güneşin ve ayın ışığına göre Taj Mahal bambaşka güzelliklere bürünmektedir. Abidenin içinde bulunduğu muazzam bahçe, ağaç ve çiçek tahtalarıyla pek güzel bir şekilde bezenmiştir sevgili dinleyiciler. Hindistan Türk İmparatorluğu'nun Gürganiye Devleti'nin o zamanki baş şehri olan Agra şehrine hakim olan Taj Mahal, Cemne Nehri'ne dayanmaktadır. Bahçedeki mermer havuzda abide olanca ihtişamiyle akis yapmaktadır. Taj Mahal'in en güzel hususiyetlerinden birisi de işte bu öndeki havuzda yaptığı akistir. Kubbenin altında ki çok yüksek bir teknik bilginin eseri olduğu kabul ediliyor. Bu kubbenin yanında dört yanda dört tane dev kapı var sevgili dinleyiciler. Her birinin yüksekliği 32 metre. Abidenin dört tarafına Yasin suresinin tamamı çok büyük ve eşsiz bir sanatkarlıkla yazılmış. İstanbullu Hattat Abdüssettar Efendi'nin eseri bu yazı. Mermere o şekilde oyulmuştur ki uzaktan kabartma gibi görünmektedir. Uzaktan bakılınca 30 metre yüksekteki satırlarda, zemine yakın satırlarda aynı büyüklükte harflerle okunmaktadır. Çünkü Abdüssettar Efendi harflerin iriliklerini bu şekilde ayarlamış, yükseğe çıkıldıkça harfleri büyütmüştür. Aşağıdan bakan bir insan yazıyı aynı büyüklükte okumaktadır. Abidenin duvarları ve iç bölmeleri akustik kaidelerine son derece uygun bir şekilde yapılmıştır sevgili dinleyiciler. Öyle ki içinde Kur'an-ı Kerim okundukça çok cazip ve insanı büyüleyici yankılar birbirini takip etmektedir. Mermer duvarlara yüz binlerce akik, sedef, zafir, yemeni, yeşim ve zebercet gömülmüştür. Bu arada duvarlara gömülü 42 zümrüt, 142 yakut, 625 pırlanta, ve 50 tane gayet iri inci, son asırda İngiliz müstemlekeciliği zamanında İngilizler tarafından sökülerek yağma edilmiştir. Ve bu güzelim abide böyle bir tahribat görmüştür. Abidenin en üst katında sevgili dinleyiciler, her kenarı 4 metre olan ve muhaccer denilen yerden 2 metre yükseklikte oyulmuş mermerden 3 kafese süsü blok var. O blok, Tac Mahal'in şerefine inşa edildiği Ercüment Banu Padişah Begim Türkmen'in mermer sandıkası bulunmaktadır. Ercüment Banu'dan 36 sene sonra 72 yaşında vefat eden Şah-ı Cihan, oğlu Evrengzip Alemgir Şah tarafından muhaccerin bir kenarındaki sandukanın altına gömülmüştür. Bu suretle iki büyük aşık ebedi uykularını yan yana uyumaktadırlar. Eğer Şah-ı Cihan'ın imkanı olsaydı ki oğlu onu tahttan indirerek yerine geçmiş ve babasını hapsetmiştir, bu Tac Mahal'in bir eşini onun simetriğine inşa edecekti ve kendisi oraya defnedilecekti. Ve arada da gümüşten bir köprü, bant yapılacaktı. Fakat ne çare ki Şah-ı Cihan'ın ömrü vefa etmiş ama saltanatı vefa etmemiş ve bu mümkün olmamıştır. O da hanımıyla beraber aynı mekanda, Tac Mahal'de uyumaktadır. Ve şu kadar da bir var ki Tac Mahal zaten her iki aşığında bir arada ebedi uykularını uyudukları son derece romantik de bir mekan olmuştur böylece. Tac Mahal'in inşaatında yalnız beyaz mermer kullanılmıştı dedik sevgili dinleyiciler. Büyük mermer bloklar Agra'ya 350 kilometre uzakta bulunan bir ocaktan kesilmiş ve yontulmuş olarak getirilmiştir. Abidenin bahçesine belli başlı bir abide olan bir şaheser olan büyük bir cümle kapısından girilmektedir. Bu cümle kapısının kendisi başlı başına bir sanat eseridir. Bu bahçenin içinde bir cami ve daha birçok bina var. Hepsinin yapımına asıl abide kadar itina gösterilmiştir. Tac Mahal'in umumi manzarası bu binalarla beraber tam bir birlik meydana getirmektedir. Her parça bir diğerini tamamlamaktadır. Ta uzaktan Tac Mahal'i gören, bahçesinin cümle kapısından abideye yaklaşmaya başlayan bir ziyaretçi, her adımda yeni bir güzelliği fark eder ve heyecandan heyecana düşer. Tac Mahal tamamen simetrik olarak inşa edilmiş, çok nadide ağaçları ve çiçekleri de bu bahçesinde ihtiva eden bir eserdir. Evet, dünyanın belki en büyük mimarlık şaheseri olan bu abide 22 yıllık bir çalışmadan sonra bittiği zaman Şah-ı Cihan çok sevinmiştir. Ve bir beyit söylemiştir kendi dilinde. Bu beyitin manası şudur: Rabbime şükürler olsun ki kudretinin insanlar tarafından gözle görülmesi için bu abideyi meydana getirmemize imkan vermiştir. Evet, Şah Cihan dindar bir hükümdar idi. Yaptırmış olduğu bu eseri de tamamen Rabbinin kudretine havale etmektedir. Ne diyelim, ruhları şad olsun ve kıyamete kadar bu güzel abidede huzur içinde son uykularını uyusunlar. Thank you.
Seni senden güzelim istiyorum. Beni şad et şadiye aşkın için. Sen uzakta ben müştak, her telakki dedi hayal firan. Bana mesken olunca topraklar, beni yad et güzelim başın
Sevgili dinleyiciler, 19. asrın ortalarına kadar İstanbul'da erkekler ve erkek çocuklar denize, etrafında ve civarında Müslüman evleri bulunmayan yerlerden girerlerdi. Açıkta soyunurlar, tıpkı sıcak çarşı hamamlarında olduğu gibi bir peştemal sarınırlar veya uzun iş donlarıyla girerlerdi. Evliya Çelebi Salacak sahilini ve Kağıthane Deresi boyunu tasvir ederken, burada milletin İbrişim futalara, yani peştemallere sarınıp mahiler gibi, yani balıklar gibi denize girdiklerini anlatıyor. İstanbul'un denize en yakın şöhretli yerlerinden birisi Kumkapı sahiliydi. Öyle ki 17. asırda bir İstanbul türküsünde Edirne Tunca suyunda, Bursa'nın Kaplıcasında, İstanbul'un Kumkapısında deniz melekleri oynar diye bir türkü vardı. Denize girmekten murat sadece eğlence değil, sadece atlama ve yüzme ve bir spor, bir yıkanma olarak görülürdü. Onun içindir ki denize girmeye daima derin sular aranırdı. İstanbul'un yakın zamana kadar şöhretli plajları, denize girme mevsimlerinde asırlar boyunca hali, yani boş sahiller idi. İstanbul halkı denize girme zamanını da karpuz kabuğu denize düştüğü zaman diye tayin etmişti. Müslüman ve gayrimüslim kadınlar, kızlar geçen asrın ortalarına kadar denize hiç girmezlerdi. İstanbul'da ilk deniz hamamları 19. asır ortasında yapıldı sevgili dinleyiciler. İlk deniz hamamının hangi yıl, nerede, kimin tarafından kurulduğu belli değil. İstanbul'da kadınların, kızların denize girmesi de işte bu deniz hamamlarının kurulmasıyla beraber başladı. 1826'dan, yani Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından çok sonra bazı hatıralarda geçiyor. İstanbul'da deniz hamamı olarak Çardak İskelesi Hamamı'nı gösteriyor. Ki bu Çardak İskelesi Hamamı da 1826 ile 1850 yılları arasında geçen çeyrek asırlık bir zaman zarfında kurulmuş. Eminönü Karaköy arasındaki eski köprünün Eminönü başına yakın ve Haliç tarafında bir yerdir Çardak İskelesi. Bu da enteresan, yani bu kadar şehrin ortasında bir hamam yapılması, deniz hamamı yapılması. İkinci deniz hamamı Salı Pazarı sahilinde yapılmış. Üçüncüsü ise Kumkapı sahilinde kurulmuştur sevgili dinleyiciler. Müzik. Çalışmaya başladıkları andan bu yana deniz hamamları hususi ve umumi olmak üzere ikiye ayrılır sevgili dinleyiciler. Hususi hamamlar büyük yalıların, yalı Levi Derya'da ise denizin kenarında ise hemen yanı başında. Eğer yalının önünde rıhtımlı bir saha varsa yalının önüne yapılırdı. Yapılır ve artık bir daha bozulmazdı. Baharda kış denizinin tahribatı tamir edilir, dışı boyanırdı. Deniz üstünde süslü, zarif ahşap odacıklardı bunlar. Denize çakılmış kazıklar üzerine kurulurdu. İçeriden ortası havuz halinde, yandan deniz yüzünden üstü tahta perdeyle kapatılmış, dışarıdan içi görülmez, içinde yüzen, yıkananlar da dışarısını göremezdi. Erkekler, oğlan çocukları, daha yerinde bir tabirle beylerle küçük beyler, denize hamamdan girerler, tahta perde altından dışarı çıkarlardı. Fakat hanımlar ve küçük hanımlar, lütfen denize girmesine izin verilmiş olan halayıklar, hizmetkarlar pek mükemmel yüzme bilseler de tahta perdenin dışına çıkamazlardı. Artık bu hususi deniz hamamlarının bina şekli, büyüklüğü, dışının süsü, içinin konforu yalı sahibinin kudretine, zevkine bağlıydı. Efendim bir de umumi hamamlar var. Umumi hamamlara gelince onlar da erkekler hamamı ve kadınlar hamamı olmak üzere ikiye ayrılır. Bazı semtlerde mesela Kumkapı'da, Salı Pazarı'nda yalnız erkek hamamı kurulurdu. Bazı semtlerde de yek diğerinden uzakça çifte hamam olarak kurulurdu. İki hamam arasındaki mesafe seslerin erkekler hamamından işitilemeyeceği esası üzerine tespit edilmişti. Boğaziçi'nin ve Marmara'nın hangi yerlerinde umumi deniz hamamları yapılacağı şehremanetince, yani İstanbul Belediyesi'nin o zamanki adı şehremanetiydi. Şehremanetince tespit edilirdi. Bu yerlerin şenliğine, masrafına göre 1, 3, 5 sene için müzayede ile ihalesi yapılırdı. Yani belediye müzayede ile arttırmayla ihale ederdi. Birisi alır ve bu umumi hamamı işletirdi. 1867 senesinde İstanbul kıyılarında 62 tane deniz hamamı vardı sevgili dinleyiciler. Bazı yerlerde yalnız erkeklere mahsus hamamlar vardı. Bazı kıyılarda ise dediğim gibi hem kadınlara hem erkeklere mahsus ayrı ayrı hamamlar vardı. Bu deniz hamamları, büyüklükleri ve inşaları itibariyle 3 sınıfa ayrılmıştı. Bunlardan bazıları 40 zira boyunda ve 24 zira eninde olurdu. Diğerleri de muayyen ölçülerde yapılırdı. Bir zira yaklaşık yarım metre olduğuna göre 40 zira 40 zira her zira 50 santim olduğuna göre ona göre artık ben şimdi hesaplayamıyorum. Deniz hamamları akıntılı sularda kazıkların üzerine ahşap olarak yapılırdı. Suya dayanır ve çürümez kerestelerden kurulurdu. Hamamların derinlikleri ekseriye 2 arşın olurdu. Yani bir arşın 60 santim olduğuna göre 120 santim olurdu. Bilhassa erkek hamamlarında bir de kahve ocağı bulunurdu. Orada kahve, çay, gazoz ve limonata satılırdı. En çok satılan şey bilhassa son zamanlarda gazozdu. Gerek normal yıkanma hamamlarında, sıcak hamamlarda, gerek deniz hamamlarında gazoz çok giderdi. Ve limonata tabii. Sarhoşlar, edepsizler hamama kabul edilmezdi. Her hamamda şehremaneti tarafından, belediye tarafından tayin edilmiş birer çavuş otururdu. Bunlar nizamlara, umumi edebe aykırı hareket edilmemesine dikkat ederlerdi. Bu çavuşların aylıkları hamamların, deniz hamamlarının hasılatından ödenirdi. Tabii hamamlarda şehremanetinin verdiği numunelere göre lüzumu kadar don, peştemal bulunurdu. Kendi iş donunu ıslatmak istemeyenler ve bir peştemal de getirmemiş olanlara arzusuna göre umumi hamamlarda olduğu gibi bir kuruş karşılığında bir don veya peştemal verilirdi. Ayrıca yüzme bilmeyenlere öğretmek ve icabında yüzenlerin imdadına koşmak için birkaç tane de usta yüzücü bulundurulurdu. Geçen asır sonlarında İstanbul'da umumi deniz hamamı kurulan semtler şunlardı sevgili dinleyiciler. Yeşilköy, Bakırköy, Samatya, Yenikapı, Kumkapı, Çatladıkapı, Ahırkapı, Salı Pazarı, Fındıklı, Kuruçeşme, Ortaköy, İstinye daha yukarıda, Tarabya, Büyükdere, Yeni Mahalle, karşı tarafta Beykoz, Paşa Bahçesi, Kuleli, Çengelköy, Beylerbeyi, efendim Üsküdar, Salacak, bu tarafta Moda, Fenerbahçe, Caddebostan, Bostancı, Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla, hepsinde bunların umumi deniz hamamları vardı. 1869 senesinde Kabataş'ta Rikab-ı Humayun bölükleriyle Sair Saray Bendegane için yeni bir deniz hamamı yaptırılmıştı. Yani saray halkının istifadesi için, daha doğrusu saraydaki görevlilerin istifadesi için deniz hamamı yapılmıştı. Umumi deniz hamamlarının değişmez bir inşa şekli vardı sevgili dinleyiciler. Denizin dibine kazıklar çakılırdı. Bu kazıkların üzerine inşa edilirdi deniz hamamı. Suyu derin şekilde hemen oracıkta kurulurdu ve deniz hamamına karadan bir köprücükle geçilip girilirdi. Sığlık sahillerde matlup derinliği buluncaya kadar açıkta kurulurdu ve dolayısıyla sahilden hamama yine kazıklar üzerinde çakılmış bir tahta köprüyle gidilirdi. Denize girme mevsimine geçince kış ağzında deniz hamamları sökülür, kerestesi gelecek yaz kurulmak üzere bir ardiyede saklanırdı. Kışın sadece çakılmış kazıklar kalırdı. Bir deniz hamamı, la teşbih ve la temsil, kazıklar üzerine konmuş gayet muazzam bir ambalaj sandığına benzerdi. Erkek hamamıyla kadın hamam arasında da ufak bir plan farkı vardı. Kadınlar hamamının içi fır dolayı soyunma, pelke ve odalardı. Bunların önünde korkuluk dar bir yol vardı. Buradan denize salınmış bir veya birkaç merdivenle hamamın ortasında etrafı tahta perdeyle kapanmış denize inilirdi. Erkekler hamamının içi de bu planın aynıydı. Fakat erkekler hamamında fazla olarak hamamın dışında fır dolayı ikinci bir balkon yolu vardı. Gençler buradan denize atlarlardı. Eğer kenarına peyke de yapılmış ise otururlar ve güneşlenirlerdi.
Üsküdar'a yol gider, çavuş yol gider. Hanımlara deste deste gül gider, gül gider, çavuş gül gider. Çavuş arası yaktı beni taşlarının karası, karası çavuş arası. Yandım çavuş, yandım seni elinden, elinden çavuş elinden. Çok sallama kısırda da fırla elinden, elinden çavuş elinden. elinden çavuş elinden. Çok sallama sakın ayaklarımı elinden. Elinden çavuş elinden.
Evet sevgili dinleyiciler, deniz hamamları, umumi deniz hamamları, erkeklere, hanımlara ayrı. Hepsi tahtadan direklere kuruluyor, içinde birkaç soyunma odası bulunuyor. Bu hamamı sahile bir tahta köprü bağlıyor. Salaşları tepesine gerilmiş çamaşır iplerinde peştemaller efendim asılır, kurumak için güneşte çırpınıp dururlardı. Şiddetli bir lodos estiği zaman da bu ipler yerlerinden kopar, yıkılırlardı. Kadınlar hamamı ile erkekler hamamı arasında bir polis sandalı mekik dokurdu sevgili dinleyiciler. Şiddetle yasak olduğu halde erkeklerden hamamın hududunu aşıp da kadınlar hamamı yakınlarına gelenler ve orada kadınları dikizlemeye çalışanlar olursa polis müdahale ederdi. Dedi ki umumiyetle edepsiz kimseler pek hamama yaklaştırılmazdı. Ama işte kendini bilmeyenlerden böyle bir şeye tevessül edenler olursa polis sandalı bunlara mani olurdu. Bugün mayo denilen giysi, kıyafet, plajların kıymetlendiği Cumhuriyet devrinde kullanılmaya başlanmıştır sevgili dinleyiciler. Eskiden erkekler uzun iş donu yahut peştemal sararak denize girerlerdi. O zamanlar o deniz hamamlarında kadınların da boğazdan ayak bileğine kadar uzanan bir gecelik gömleği vardı. Onunla denize girerlerdi. Veya denizlik denilen çiçekli basmalardan hususi kisveler dikip giyerlerdi. Bir bluz ve bir dondan mürekkep bir kisveydi bu, denizlik. Donun paçaları en kısası diz kapağı altına kadar inerdi. Baldırları da kısmen don paçalarına dikilen danteller veya kırmalı süsler, seyvanlar örterdi. Göğüslük bluzun yakası kapalı, kolları da dirseğe kadar inerdi. Denizlik bazen bluz ve don birbirine ekli, zamanımızdaki işçi amele tulumları kesiminde yapılırdı. Başta boneler bulunurdu. Vaka zaten hanımları deniz hamamında kadınlardan başka görenler yoktu ama yine de hanımlar, bilhassa mutasip hanımlar bu denizlik olmadan denize girmezlerdi. Polis Avrupa'da da bu mayoların ölçülerini yakından kontrol ederdi. Ellerinde mezurolar paça boyunu, kol boyunu ölçerdi. Fakat bizde kadınlar hamamına girildikten sonra soyunulduğu için mayoların çok kapalı veya çok açık olmasının pek ehemmiyeti yoktu. Çünkü zaten dışarıdan yani erkekler tarafından görülmemekteydi. Kadınlar arasında da kadınlara karşı örtülmesi gereken yerler örtülürdü. Erkekler de zaten peştemalle girerlerdi. Onun için polisler pek bu böyle şeyleri denetlemezdi. Ama Avrupa'da ve Amerika'da dışarıda soyunulup deniz hamamına öyle girildiği için, ki deniz hamamları yurt dışında da vardı. Aynı İstanbul'da olduğu gibi kadınlara ayrı, erkeklere ayrı hamamlar, deniz hamamları vardı. Sonra artık yavaş yavaş plaj, daha çok 2. Dünya Savaşı'ndan sonra plaj geleneği çıktı ve kadın erkek bir arada denize girmeye başladılar. O zaman bile plajlarda kadınların mayolarını polisler, zabıtalar ciddi şekilde takip ederlerdi. Belediyenin tespit ettiği şartlara uymayan mayo giyenler cezalandırılırdı. Pek çok böyle resimler vardır. Polis kadını tutmuş, şeyini ölçüyor, mayosunun boyunu ölçüyor veya kadını tevkif etmiş, karakola götürüyor. Böyle resimler çok yayınlanırdı eski gazetelerde, Amerikan ve Avrupa gazetelerinde. Ancak böyle bir şey söz konusu değildi. Sadece polis iki hamam arasında, eğer kadınlar hamamı ile erkekler hamamı yakınsa, yani aynı yerde iki hamamda varsa, bunların arasında erkeklerin kadınlar hamamına yaklaşmalarına mani olmak için polis vazife yapardı. Bir de belediye çavuşu şeyde otururdu. Plajda oturur, inzibatı temin ederdi. Evet, zamanla sevgili dinleyiciler, İstanbul'un Marmara kıyılarında denize girme imkanı azaldı. Bir takım sanayi kuruluşları, tersaneler, gemiler derken Marmara Denizi pek girilebilecek olmaktan çıktı. Ve 30'lu yılların sonlarına doğru Boğaziçi sahilleri rağbet kazandı. Ve Beykoz'da Sütlüce sahili, Rumeli yakasında Rumeli Kavağı'na gitmeden Sarıyer Rumeli Kavağı arasında Altınkum, efendim İstanbul'un en gözde plajları oldu. Hele Altınkum adı üstünde, kumunun güzelliği, efendim denizinin hoşluğuyla çok rağbette olan bir sahil idi. Ancak Altınkum'un ve Sütlüce'de deniz biraz soğuk olduğu için efendim soğuk denize giremeyenler buraya rağbet etmezlerdi. Daha ziyade gençlerin rağbet ettiği yerlerdi. Buralar daha sonra resmi arazi oldu ve halka kapandı. Fakat tekrar şimdi halka açıldığı, fakat artık kimsenin rağbet etmediği görünüyor. Zamanımızda zaten İstanbul'da deniz hamamı kalmadı. Biri Bostancı'da, biri Moda'da, iki yer var. Adı deniz hamamı adını taşıyor ama İstanbul'un eski deniz hamamlarıyla hiçbir alakası yok. Bostancı deniz hamamı eski hamamlara şeklen biraz benziyor. Fakat Moda hamamı, Moda sahili artık hiçbir yönden eski hamam tipine benzememektedir. Efendim o eski deniz hamamları ressamlara bile konu olmuştur. Pitoresk ahşap yapılarıyla, üstlerinde kocaman donanma bayrakları gibi sallanan siyahlı, kırmızılı, sarılı, beyazlı peştemalleriyle eski deniz hamamları ressamların en cazip konularından birisiydi. Meşhur Halil Paşa'nın, bir de Ahmet Münip Bey'in deniz hamamı adını taşıyan birer tablosu vardır.
Üsküdar'a yol gider, yol gider, çavuş yol gider. Hanellara deste deste gül gider, gül gider, çavuş gül gider. Çavuş arası yaktı beni taşlarının karası, karası çavuş arası. Yandım çavuş, yandım seni elinden, elinden çavuş elinden. Çok sallama ıslatıra da fırla elinden, elinden çavuş elinden. Çok sallama, sakın ola. kırma elinden, elinden çalış elinden.
Böylece muhterem dinleyiciler, bize tahsis edilen müddet hitam buldu. Haftaya tekrar sizlerle mülaki oluncaya dek hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.